Saygıdeğer Erkam Radyo dinleyicileri, efendim bir Sözlü Dil programından daha hepinize gönül dolusu muhabbetlerimizi, hürmetlerimizi sunarak programımıza başlıyoruz. Efendim Sözlü Dil programında her zaman olduğu gibi kültür, medeniyet ve sanat dünyamıza ait, irfan dünyamıza ait, musiki dünyamıza ait güzellikleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Efendim sesimiz yettiğince, efendim gönlümüzden taşanları sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. İnşallah bugün yine saygıdeğer Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızla beraber yine Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehter sanatçısı Süleyman Şahin Türk abimizin ritim ve sesiyle eşliğiyle diyelim. Efendim bir program için hazır stüdyolarımızda hazır vaziyette programa başlamak üzereyiz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz ve ilk eserimiz merhum Saadettin Kaynak'tan Yunus Emre Güfteli, alma tenden canımı, aman Allah'ım aman, görmeden cananımı, aman Allah'ım aman güftesiyle başlıyor. Ya Allah diyelim, programımıza başlayalım. Efendim, hayırlar fetholsun.
Şerler def olsun.
Hicrane, aman Allah.
diline sağlık.
Eyvallah. Hocam, bugün bu akşam programımızda işitmelerimiz, dinlemelerimiz üzerine, kulak üzerine biraz söyleşelim, arzu ederim. Çünkü hani daha evvelki programlarımızda söylemiş idik. İnsan kulağından sulanır, ağaç kökünden sulanır diye. Kulağın hakkı vardır. Kulağın hakkı, hakka kulak vermektir diye söylersek, kulak yani işitmelerimiz, belki de diğer faaliyetlerimiz, insan olarak, fizik olarak da, bedensel olarak da, diğer eylemlerimiz içerisinde en önemli, en üst noktada duran bir fiil ifade ediyor. Neden? Bunu Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden de görüyoruz. Oradaki Kur'an'ın belagatından efendim sayılan, önce zikredilen Semi, mesela Basir'den önce zikrediliyor, Semiyon Basir şeklinde. Onun daha üstün olmasına delalet ettiği hep efendim alimler tarafından söyleniyor. Mesela Semina ve Ata'na ifadesinde işittik ve itaat ettik de olduğu gibi. Aynı şekilde Sure-i Mülk'te geçen efendim ayet-i kerimede de işitmek, yani önce ne diyor? Sırayla söylüyor. Şimdi ayeti hatırlamaya çalışıyorum. وَاِذَا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ de geçiyor o ayet-i kerimede. İşitseydik veya akletseydik. Dolayısıyla akılla işitme arasında da bir irtibat olduğunu buradan.
Adam eğer sağırsa aynı zamanda dilsizdir.
Evet. Hazreti Mevlana da öyle söylüyor.
Tabii.
Söz yani, diyor, dil diyor, kulakla bağlıdır diyor.
Tabii.
Buradan bir girelim.
Akıl da kulakla bağlıdır.
Akıl da kulakla bağlıdır.
Tabii yani. Aklı geliştiren şey bilgidir. Dağarcığınızı ne kadar doldurursanız Cenab-ı Hak öyle bir kapasite vermiş ki kullandıkça artıyor.
Bunun konuşmayla bağlantısı nedir? Yani
adam ağızla, duymadığı için konuşamıyor.
Konuşamıyor. İşte tabii. Aklını geliştirememesinin.
Tabii. Yani şimdi kulak sağır olan adam dilsiz, tamam.
Tamam.
Ama sağır olan adam aynı zamanda
akli melekelerini,
düşünce ufku da dar.
Dar değil mi?
Dar. Ancak yani diyelim ki bir köyde kaç kelimeye ihtiyacınız var sizin? 500 kelimeyle meramınızı ifade edebilirsiniz.
Evet.
Onun da öyle dünyası, ancak belki 200-300 kelimelik bir dünya ile onda işaret ederek ancak anlatır.
Evet.
Şimdi bu bizim kültürümüz semai kültürdür.
Semai kültür.
Şimdi alfabenin olmadığı zaman, yazının olmadığı zaman bu kültürel intikal nasıl gerçekleşmiş? Kültürel transfer nasıl gerçekleşmiş? Mesela bizim İslam medeniyetinde isnat diye bir şey var, senet zinciri. Bu senet zinciri sadece hadislerde değil. Her ilim dalında o senet zinciri çok önemlidir. Çünkü işin başı semaya dayanıyor. İşiterek öğrenmeye dayanıyor. Duyarak öğrenmeye dayandığı için. Ben şundan duydum bu hadisi, öbür bu, ben ondan aldım, o evet, ondan aldım diyerek geliyor. Özellikle anane hele diyoruz, sanatta, anane, hele sanatta, musikide bu meşk usulü olduğu için, evet, üstattan üstada, Femi Muhsin'den Femi Muhsin'e yine böyle bir senet zinciri var. Bu yazılı ilimlerde de bu çok güçlü bir kaynaktı bu. Dolayısıyla bizim kültürümüzün temeli kulağa dayanır. Bir defa önce bunu tespit etmek lazım. İkincisi de İmam-ı Gazali İhya-i Ulumettin'de talebül ilim babıdır. İlk bab İhya-i evet, Ulumettin'de. Ve ilim talebinin usulleri, ilim öğrenmenin usulleri derken ilk şart koştuğu şey tezkiye-i nefstir İmam-ı Gazali'nin. Hmm. İlim tahsiline tezkiye-i nefsle başlamak.
Evet.
Tabii burada gururdan, kibirden, efendim benlikten filan uzak durarak, ben biliyorum edasıyla girdiğiniz an hiçbir şey öğrenemezsiniz. Hocanızı küçük görürseniz, hor görürseniz ondan istifade edemezsiniz. Tezkiye-i nefs. Öğrendikleriniz ve bilgilerinizi de kendinizden bilirseniz yine bir yol kat edemezsiniz. Dolayısıyla ikinci şey ne? ilim talebi babanın ikinci, bu da çok önemli.
İkinci maddesi.
İkinci maddesi dinlemesini bilmektir.
İstima.
Kulağı kullanmasını bilmektir.
Evet.
Ve izâ kuri'el Kur'ânü festemi'û leh. Bak iyi dinleyin. Kur'an-ı Kerim okunuyorsa kulak vererek dinleyin. Şimdi bizde gerçekten bir işitme eğitimi yapılması lazım. Ya da kulak kullanma eğitimi verilmesi
kulak
lazım.
Kulak eğitimi, evet.
Özellikle çocuklara. Bu kulak eğitimi sadece musiki kulağı olan, kulak hafızası çok güçlü insanlar için söylemiyorum. Herkes için
herkes
söylüyorum.
Herkes için, tabii.
Herkes için. Ha, kulak hafızası güçlü insanlar duydukları her nameyi, her meyanı çok kolay kavrayıp hemen uygulayabiliyorsa o kulak ayrı bir eğitime tabi. Musiki de onu siz daha iyi biliyorsunuz.
Eyvallah.
Ama bu şey kulak meselesi çok önemli bir iştir. O yüzden 5 vakit namazda abdest alırken ne dua ediyoruz biz kulağımızı yıkarken? Allahümme ec'alni minellezine yestemi'unel kavle feyettebi'une ahsene. Sözün en güzelliğini duyan ve ona uyan kulaklardan eyle diyoruz biz dua ederken.
Eyvallah.
Evet.
Peki hocam çok güzel. Devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi sırada benim acizane bir ilahim, bestelediğim bir ilahi var Hicaz makamında. Güfte Müçteba'ya ait. Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa, ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa. Oh. Nura gark ettin semavatü zemini serteser, talatınla şemsi tabanım Muhammed Mustafa.
Serteser nura gark ettin semama tüz zemini serteser talatınla şemsi taba Muhammed Mustafa Talatınla Şemsi tabanım Muhammed Mustafa Hubbi zalim Hayatı akdesin çün yaratıldı dü cihan. Hubbi zatı akdesin çün yaratıldı dü cihan. Ateşi aşkınla suzanım Muhammed Mustafa. Ateşi aşkınla suzanım Muhammed Mustafa. Bendenizdir Müceteba mahşerde rahmet haline. Bendenizdir Müceteba mahşerde rahmet haline. El medet ey Şah-ı Zişanım Muhammed Mustafa. El medet ey Şah-ı Zişanım Muhammed Mustafa.
Dilinize sağlık.
Teşekkürler, eyvallah.
Bu, biz kulaktan başladık ya, aslında çok önemli bir konuyu seçtiniz Ender Bey.
Eyvallah.
Ama burada Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şeysi var. Bu zahir kulak batın kulağımızın perdesidir, tıkacıdır. Bu kulak açık olursa iç kulağınız kapalı olur, can kulağınız kapalı olur. Ten kulağı açık olanın can kulağı kapalı olur. Bu bizim ten gözümüz, can gözümüzün perdesidir. Eğer bu ten gözümüz açık olursa can gözümüz kapalı. Dolayısıyla bak, kulak, kulağı kullanma eğitimi çok önemli bir iş. Biz kulağımız neyi duymalı, neyi duymamalı, neye kulak vermeliyiz, neye vermemeliyiz. Hele bugün çevre kirliliğinde, bu gürültü kirliliğinin en yoğun yaşandığı bir dünyada, eğer her duyduğumuz sese kulak verirsek, o zaman biz kendi can kulağımıza asla fırsat kalmaz. Öyle değil mi yani? Her bu gürültülü ortamda insan kendi içine dönemez bir türlü. O yüzden zaten inzivaya çekilirken çilehanelerde, halvethaneler esasında böyle dışarıdan da ses almayan, sessiz, sakin ortamlarda insanın kulağı yabancı seslerle tırmalanmadığı için kulağa enerji harcanmaz. İnsanın gönlüne gider bu enerji ve insanın gönül dünyası daha güçlü hale gelir. İşin bu tarafını da söylemek lazım.
Orası çok önemli hocam tabii. Bir de hocam mesela şöyle tarihi hafızamızı yokladığımız zaman birçok şeyi görebiliyoruz. Mesela kulakla ilgili. Mesela göz açıyla sınırlı ve ışıkla sınırlı ve kayıtlı. Kulakta böyle bir şey söz konusu değil. Kulağın kapağı da yok üstelik, yani göz gibi. Karanlıkta duyabilir. Böyle cihat-ı sitteden haber almasıyla diyor kulak kalbe benzer. Kalp gibi çalışır. Mesela
aralıksız çalışır.
Kesintisiz çalışır. Aynı şekilde mesela o Bosna'da bir görmüştük. İki tane kızımız hiç yüzüne Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorlar. Ama İsmail Biçer hocamız rahmetlinin şeyiyle, kayıtlarını dinleyerek hafız olmuşlar.
Evet.
Sadece dinleme yoluyla hafızlığı bitirmişler. Ama yüzüne okuyamıyorlar, harfleri tanımıyorlar mesela. İlginç şeyler gördük yani. Bazılarının dinlemesi kuvvetli oluyor. Dinleyerek bu mesela hıfzını yapıyor. Bazıları okuyarak yapıyor ama bu anlamda istifade edilmesi lazım.
Şimdi amaların hafızası çok güçlü olur.
Kulak onlar da hafızası, daha çok
kulakları çok güçlü olur. Niye çok güçlü olur? Şimdi en fazla insanı dış dünyayla meşgul eden birinci organ göz, ikinci organ kulaktır. Bizim dikkatimizi dışa dağıtan, enerjimizi dağıtan kulak duyduğu sese duyarlıdır. Her duyduğumuz ses bizi meşgul eder. Ama göz gördüğümüz her şey, renk, desen, şekil hepsi bizi meşgul eder. O yüzden adam görmedi miydi göze enerji harcanmaz. Göze harcanan enerjiyi ya da gözün yeteneğini Allah adil bu sefer kulağa veriyor. Bakın kulak çok güçlü diyor. Rahmetli Üstad Kanır Karaca.
Evet.
Ali Üsküdarlı Hoca bir defa Aşr-ı Şerif okur. Arkasından Teyip gibi.
Evet.
Kanır Karaca Ali Üsküdarlı Hoca'nın sesinin cızırtısıyla beraber okurdu.
Müthiş
de yeteneği vardı. Bizim Mustafa Başkan, Allah uzun ömür versin.
Amin.
Mesela Mustafa. O diyor ki Allah beni 10 defa dünyaya getirse, yani öldürse 10 defa diriltse, ben yine bugün ama Mustafa Başkan olarak dünyaya gelmek isterim. Amalından hiçbir şikayeti yok.
Evet.
Aksine şükrediyor Allah'a. Çünkü diyor ben Mustafa Başkanlığı amalığıma borçluyum. Onun musikideki yeteneğini biliyorsunuz yani sesi, efendim okuyuşunda kendine has üslubu filan. O yüzden biz görerek okumak başka bir şey. Ya, eğer ilmin derecelerine bakarsanız eğer, ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. İlmel yakin semai ilimlerdir, duyarak öğrendiğimiz ilimler. Duyarak ve akılla. Bir duman görüyoruz ileride, diyoruz ki orada bir
ateş var.
Ateş yanıyor. Bu ilmel yakin. Hem akıl yürütme hem duyuyoruz. Hem de görüyoruz. Ama aynel yakin nedir? Vardın yanına, alevin yanındasın. Biraz daha
yakinen gitsin, gördün.
İçine düşeceksin.
Evet.
Bu ikinci derecedir, ilmin derecesi. Üçüncüsü, hakkel yakin. Ateşin içerisine girip yanarsan o zaman daha iyi anlarsın ateşi.
Eyvallah.
O da hakkel yakin.
Hocam işte meşk sisteminde, bizim geleneğimizde var olan meşk sisteminde, daha önce buyurduğunuz gibi programın başında, temel fonksiyon tamamen işitme, istima üzerine. Şimdi hoca talebeye okuyor, talebe tekrar ediyor, onu dinliyor, bir feedback, geri bildirim şeklinde yürüyen bir münasebet var. Aslında burada aynı zamanda bu bizim mesela Kur'an-ı Kerim tilaveti, kıraati veya hıfzı neyse, Kur'an-ı Kerim eğitiminde de kulağa üfleme tabiri vardır. Malum.
Tabii canım, tabii.
Kulağa üfleme tabiri.
Tabii.
Burada aynı zamanda bu meşk sisteminde, yani hoca talebe ilişkisinde bir Femi Muhsin'den ahz-ı feyz etmede
tabii
bir hal transferi de var. Hocadan talebeye akseden.
Burada tabii şu var. İmam-ı Gazali diyor ki sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değildir. Haller ve huylar da bulaşıcıdır. Şimdi Peygamber Efendimiz ashabına halini aktarırken sözlü aktar diye de sözlü anlatmış.
Evet.
Sözün bittiği yerde ne yapmış? Haliyle anlatmış. Şimdi mesela tarikatlarda, özellikle Nakşibendiye tarikatında sohbet hal eğitimi açısından en kestirme yoldur. Neden? Bir, burada gözlü iletişim var. Karşılıklı işte bu semai ilimlerde üstadla çırak arasında, ustayla çırak arasında. Gözlü iletişim, bu çok önemli bir iş.
Hmm.
İkincisi sözlü iletişim.
Nazar yani, değil mi hocam?
Tabii sözlü iletişim var. Üçüncüsü birlikte bulunma var. Bir arada bulunma. Üstadın tüm okuyuşu, stili, karakteri, hali çırağına yansıyor, geçiyor.
Evet.
Aynileşiyor. Çırak ustasıyla aynileşiyor. Sohbet bu üçünü bir araya getirdiği için.
Evet.
En etkili kestirme hal eğitim usulüdür. Yani her ilmin kendine göre bir usulü var işte. Sözel ilimler sözle öğrenilir. Fizik, kimya, tıp gibi ilimler kadavranın başında ya da laboratuvarda öğrenilir. Peki hal ilimleri nasıl öğrenilir? Ehli hal ile hemhal olarak öğrenilir.
Eyvallah. Hocam biraz önce Kani Hocam'dan bahsettiniz. Kani Hocam'ın okuduğu, bizim hepimizin bildiği fakat farklı olarak okuduğu bir eser var. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime.
Evet.
Bu Seyyid Nesimi Hazretlerine ait bir eser. Ama çok kulaklarımızda var olan eser şey bestesiyle değil de.
Evet.
Kani hocamızdan ben dinleyip notaya almıştım. O haliyle okumaya çalışacağım.
Evet inşallah. Kendisi de okumuş zaten.
Kendisi de okudu, evet.
Ah ben melamet hırkasını, kendim giydim eynime Haydar Şah'ım. Kendim giydim eynime Harun Amos şişesini, taşa çaldım kime ne Haydar Şah'ım. Taşa çaldım kime ne. Çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi Haydar Şah'ım. Seyrederim alemi, gah inerim seyreder alem beni Haydar Şah'ım. Seyreder alem beni. Nesimiye sordular kim yarin ile hoş musun Haydar Şah'ım. Yarin ile hoş musun, hoş olayım olmayayım, o yar benim kime ne Haydar Şah'ım. O yar benim kime ne.
Allah razı olsun ya Seyyid Nesim.
Eyvallah. Hocam melamet hırkası diyor. Bu melamet hırkası ne ola?
Şimdi melamet esas levim kökünden türetilmiş. İnsanın kendi kendisini kınaması melamet. Yani bir başkasının kınamasına değil, kendi insanın kendi kendisini kınayacak olgunluğa erişmesi.
Nefs-i levvame de o demek değil mi hocam?
Nefs-i levvame de odur zaten. Evet. Kendi kendisini kınayan nefs manasını. Bir de şu var, tabii melamet tarikatlarda bir meşrep olmuş, meşrep.
Evet.
Yani فَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ Hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmazlar. Yani dışarıdan gelen kınamalar filan önemli değil.
Evet.
Başkasının bizim hakkındaki yaptığı değerlendirmeler değil ama esas adam kendi kendisini kınayabilecek bir kıvamı yakalamış nefs. O dereceye ermiş insan manasına melamet. Nefs-i levvame de buradan geliyor zaten. Evet. Ama melamet daha sonra bir tarikat da olmuş.
Müstakil bir tarikat.
Ve melamiye evet. tarikatı diye de bu evet. şöhret bulmuş. Özellikle Muhammed Nurul Arabi'den sonra bir melamet şeysine girmiş. Ve bunlar toplumda tanınmamayı, gizli kalmayı, efendim dolayısıyla pek fazla ön planda çıkmamayı kişi olarak benimsemişler.
Şiar edinmişler. Hocam belli bir
kendilerinin
belli bir kisveleri, belli bir kıyafetleri yok.
Evet. Hatta belli bir tekkeleri yok. Evrat esmaları. Efendim, belki evrat esmaları var, belki
belli bir sayıda yok.
Ama yani gayet muhtevi. Efendim sıradan insan gibi yaşarlar. Adam rindane bir tavır içerisinde bulunurlar. Evet. Bu böyle bir meşrebe dönüşmüş. Sonra bu anlayış, bu melamet anlayışı hemen hemen bütün tarikatlara da
sirayet etmiş.
Çünkü
bir meşrep olarak öyle mi hocam?
Meşrep olarak. Evet. Çünkü bu şey, adam işte özel kıyafet giyiyorsun böyle şatafatlı, deptebeli. Herkes bakıyor ki bir adam bir derviş gibi bu filan tarikata mensup filan. Bunun bir iyi tarafı var, bir kötü tarafı var. Mesela 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nın ilgasından sonra bazı Bektaşi şeyhlerini idam ediyor. Bazılarını sürüyor, bazılarını hapsediyor. Fakat Bektaşilik Osmanlı'nın en ana tarikatı, milletin gönüllerinde yaşayan dipdiri bir tarikat olduğu için bu sefer Bektaşiler diğer tarikatlara sızmaya başlıyorlar. O yüzden bu sızmaya mani olmak için bir kıyafet kararnamesi işte. Sadece sütre pantolon getirmemiş. Setre pantolon mu diyorlar?
Evet.
Öyle bir kıyafet kararnamesi çıkarıyor ki bir defa her tarikat kendi taliplerine, müritlerine o kıyafetten giydirecek. Cebine bir de kimlik kartı verecek. İmzalı, mühürlü tekkeden. Ve hangi tarikat, hangi tekke mensup bu adam yolda yürürken bilinecek.
Bilinecek, evet.
Biz İmam Hatip'te okurken o zaman işte lisenin şapkasının şeridi sarı, bizimki efendim beyaz, ticaret liselerinki kırmızı filan olurdu ve şapkasız gezdirmezlerdi. Şimdi bunun bir faydası var. Şimdi mahalle baskısı diyorlar ya, şimdi yeni çıktı bu. İnsanın tanındığı çevrede rahat hareket edemez. Ya da tavır ve hareketlerine daha dikkat eder.
Kontrollü olur.
Her istediği kötülüğü yapamaz.
Yapamaz.
Bir anlamda böyle bir toplumsal murakabeyi sağlayarak kişinin ayağının kaymaması, istikametini bozmamasını temine çalışılır. Bu yani kıyafetlerle dolaşmanın.
Evet.
Ama bunun menfi tarafı da var. Adam bir de böyle kendisinden bir varlık vehmi etmeye başladı mı? İşte o tehlike.
O tehlike.
Mesela o da ayağa kayıyor adamın bu sefer. Oradan kayıyor.
Hocam zaman içinde hatta öyle tehlikeleri oluyor ki bazen fark etmiyoruz toplum içerisinde. Bazen sarığa, cübbeye, sarık ve cübbeye öyle manalar yükleniyor ki sanki artık sarık ve cübbe var diye ibadet edilmeye ve zaman içerisinde sanki bunlar için yaşamaya dini hayatını.
Evet.
Böyle onu da putlaştırma.
Tabii.
Her yani, şeyi insan putlaştırıyor şimdi, çünkü.
Şeyde Nakşibendi ıstılahında sefer der vatan var. Aman ha gurbete gidin, gurbete gidin. Ahmet Yesevi'nin de Divani Hikmet'te müridanına 116 halife yetiştirmiş. Aman ha gurbete gidin, gurbete gidin. Gurbete giden hem daha dindar olur, Allah'a yakın olur, hem de daha zengin olur. Bundan dolayı şeyde Bahattin Nakşibend Hazretleri diyor ki evet, adamın diyor gurbete çıkması kişiyi olgunlaştırır ama adam şimdi gurbete giden adam niye dindar olur? Yalnızlığın verdiği bir aciz ve şeyle boynu bükük olur. Çünkü arkasında kimse yok. Akraba yok, eş dost yok, aşiret yok. Dolayısıyla sığınacak bir yer lazım, Allah'a sığınır. Bu ondaki dindarlığı geliştirir diyor. Bir de zengin olur. Niye? Adam bir kendi var. Harcaması az. Kendi ihtiyacından başka bir şey yok. Çalışır, çabalar, biriktirir. O da zengin olur. Hele bir de ya gurbete gitti de bir baltaya sap olamadan döndü demesinler diye de daha çok çalışır. Ama burada esas Bahattin Nakşibend Hazretleri diyor ki herkese seferder vatan verilmez. Bazı insanlar tanındığı çevrenin içerisinde istikametini bozmadan yaşama imkanı bulur ama bu adam gurbete gitti mi nasıl olsa beni kimse bilmiyor diyerek kabak çekirdeği gibi açılıverir.
Yani tam tersi de olabilir.
Tam tersi de olabilir. O yüzden burada mürşid tayin edecek diyor. Bu müridi biz gurbete gönderelim mi göndermeyelim mi?
Onun mizacına, meşrebine
uygun. Mizacına, meşrebine göre.
Evet hocam.
Yani her insana bu sefer der vatan
verilmez.
Şeysi verilmez. Ama her çiçek saksıdan toprağını değiştirirsen daha mı serpilir, büyür? Bazı çiçeklerde toprağını değiştirirsin.
Yerini bunu sevmez derler.
Yerini sevmez.
Evet.
O yüzden bunlara dikkat etmek lazım.
Eyvallah. Yani. Eyvallah hocam. Hocam şimdi sırada iki tane birbirine bağlı eserimiz var. Birisi Hicaz makamında. Efendim Allah uzun ömürler versin. Hüseyin Sabri Soyyiğit üstadımıza ait sözleri. Aldın canımı benden, yıktın varımı neden? Gönlüm ayrılmaz senden, her yüzden nazarımsın. Her yüzden nazarım sen. İkinci eserimiz de Suzinak makamında. Yine Yunus Emre Güfteli. Ali almış sancağını eline, çekilip giderler mahşer yerine.
Aldın canımı benden, yıktın varımı neden? Aldın canımı benden, yıktın varımı neden? Gönlüm ayrılmaz senden, her yüzden nazarım sen. Gönlüm ayrılmaz senden, her yüzden nazarım sen. Sensin gözüm kulağım sensin, dilim düşüncem sensin, ilmim iradem sensin, her yüzden nazarım sen, ilmim iradem sensin, her yüzden nazarım sen. Yok senlik benlik var hu, evvel ahir derim hu. Yok senlik benlik var hu, lahir derim hu. Zahir batın illa hu, her yüzden nazarım sen. Zahir batın illa hu, her yüzden nazarım sen. Ali almış sancağını eline, Ali almış sancağını eline, çekilip giderler mahşer yerine, çekilip giderler mahşer yerine. Hasan-ı Hüseyin'i almış yanına, Hasan-ı Hüseyin'i almış yanına. Ahmet'im diye ağlar Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. Ahmet'im diye ağlar Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. Kıyamet kopacak canlar uyanır, kıyamet kopacak canlar uyanır. Mümin derviş mürşidine inanır, mümin derviş mürşidine inanır. Yüzün yere koymuş Hakk'a yalvarır, yüzü yere koymuş Hakk'a, yalvarır rahmetin diye ağlar Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmetim diye ağlar Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Yunus Eydün gelini kadrin bilelim, Yunus Eydün gelini kadrin bilelim. Fırsat eldeyken tevhid edelim, fırsat eldeyken tevhid edelim. Ruhu için çok salavat verelim, ruhu için çok salavat verelim. Ahmetim diye ağlar Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ahmetim diye ağlar Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed.
Evet hocam. Böylelikle bu eserlerimizi efendim okuduk. Programı sonuna doğru bağlayalım hocam. Kulaktan bahsettik. Kulağın hakkından bahsettik. Hani siz hep programların zaman zaman programlarımızda söylersiniz ya, yol odur ki Hakk'a götüre.
Yok, Hazreti Yunus öyle söyledi. Yunus'un göz oldur ki.
Göz oldur ki Hakk'ı göre.
Hakk'ı göre. Yol oldur ki doğru vara. Kulak vara. Oldur ki Hakk'ı duya.
Kulak oldur ki Hakk'ı, oraya getireceğim. Evet. Yani demek ki kulağın hakkı, evet, Hakk'ı duyan kulak.
Evet.
Arayış.
Hakk'ı duyan ve Hakk'a uyan kulak.
Hakk'a uyan kulak, evet.
Duymak yetmiyor, duyduğuna uymak da önemli.
Allah nasip etsin inşallah. Amin. Bir de aklıma geldi. Ama peygamber gelmiştir ama sağır peygamber gelmemiştir.
Evet.
Yani ve sağır bir kimse imamlık yapamaz. Mesela evet, imamette.
Tabii.
Duramaz.
Yapamaz tabii.
Zaten okuyamaz.
Evet.
O yani şey de yok.
Sağır, kıraatte. Sağırsa da aynı zamanda dilsizdir.
Dilsizdir. Evet. Yani buradan da evet, biz ne diyelim, şunu söyleyelim programı kapatırken. Kulak yolunu temiz tutmalıyız.
Amen.
Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi, sen kulağını kargaya vermişsin, bülbülün sesini nereden duyacaksın? Onun gibi biz de kulağımızı her sese vermeyelim.
Sizin seçerek. Sizin okuduğunuz bir ilahi geçen dinledim ben onu.
Evet.
Ey garip bülbül.
Diyarın kandedir.
Diyarın kandedir derken işte.
Bir haber ver gülüzarın kandedir. Gökte uçarken.
Dünya gülistanına.
Evet.
Dünya gülistanına
şöyle söyleyeyim.
Meyleden bülbüller.
Evet.
Anlamaz filan diye öyle bir.
Ha, zat-ı hakta mahremi irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahrebi payan olan anlar bizi.
Evet.
Bu fena gülzarına bülbül olanlar anlamaz.
Anlamaz.
Veç-i baki hüsnüne hayran olan anlar bizi.
İşte orası çok. Evet. Enfes bir şey.
Bu fena gülzarına,
bu fena gülzarına,
evet,
hayran olanlar anlamaz.
Anlamaz.
Ya yani.
Evet. Veç-i baki hüsnüne hayran olan.
Veç-i baki hüsnüne hayran olan anlar bizi.
Eyvallah.
O yüzden işte.
Allah nasip etsin hocam.
Amin. Amin. Yani,
Cenab-ı
amin.
Hak nasip eder ki, lütfedecek ki biz, evet, de inşallah, ama layık olmak lazım, gayret etmek lazım.
Amin.
Biz kul i̇şte planında bak, elimizden geleni.
Tabii bak, gönlü temiz lazım tutmak istiyorsa kulağı da temiz tutmamız lazım. Gözü de temiz tutmamız lazım. Çünkü bunlar içeriği şekillendiriyor. Gönlümüzdekilerin oluşumunun kaynağı da buradan gidiyor yalnız.
Evet.
Duyduğumuz her şey bizi etkiliyor. Kim ne derse
evet, etkiliyor.
Gördüğümüz her şey de etkiliyor. İyi veya kötü. İyi şey iyi olarak etkiliyor. Kötü olan şey kötü olarak etkiliyor. O bakımdan gerçekten kulak temizliği, göz temizliğine çok dikkat etmek lazım.
Eyvallah. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Burada sözü bağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine buluşmak ümidiyle. Efendim, Suz Dil programından, Erkam Radyo'dan hepinize sevgiler, muhabbetler. Allah'a emanet olunuz.